Ankara, Ankara.
Ankara çok eskilere uzanan bir tarihe ve çok katmanlı bir kültürel dokuya sahip bir kent. Konumu dolayısıyla binlerce yıl içinde birçok uygarlığın yerleştiği bir yer olur Ankara. Bu uygarlıkların hepsi de ayrı ayrı katkı yapar başkentimize. Binlerce yıllık bu süreçte farklı sesler, farklı müzikler de duyulur Ankara'da. Friglerin örneğin. Anadolu'ya ve elbette Ankara'ya müzik ve müzik aletleri konusunda önemli etkileri, katkıları olur. Yani Ankara'yı tanımlayan çok önemli bir öge olmakla birlikte Ankara'da yalnızca halk müziğinden bahsetmek pek de doğru değil. Türkiye'nin kalbi başkent Ankara'ya hoş geldiniz. Bugün hayatımızın her alanında bizimle iç içe bir konu, müzik üzerine konuşacağız. Ve elbette Ankara özelinde konuşacağız bu konuyu. Konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müzik Teorileri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Cenk Güray. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk efendim.
Kısa bir giriş yaptık biz. Tarihsel süreç içinde Ankara ve müzik konusunun detaylarını sizinle konuşalım istiyoruz. Hangi evrelerden, hangi uygarlıklardan söz edilebilir Ankara'da müzik denilince?
Şimdi Ankara'nın hani kültür tarihi açısından baktığımız zaman esasında bütün Anadolu için uygarlık tarihinin belki de en eski somut izlerinin en azından bir kısmının ya da önemli bir kısmının Ankara ve civarındaki havzada olduğunu söyleyebiliriz. Mesela bizim çok hesaba katmadığımız şu an benim eşim mesela o bölgede çalışıyor. Galatya eyaleti esasında Ankara'nın da ilk başkent olduğu döneme bizi aktarıyor. Yani Roma döneminde Ankara Galatya eyaletinin başkenti. Ve Galatya buluntularıyla biz daha çok yeni karşılaşmaya başlıyoruz. Ve Avrupa'ya sonradan yüksek ihtimalle buradan göçler olduğunu varsayarsak özellikle İrlanda ya da kuzey bölgelerinin o Kelt denilen hatlarının da buradaki kültürle belirli bir ilişkisi olduğundan yine bahsetme imkanımız olabilecektir biraz daha bu veriler genişleyince. Ama müziği sorduğunuz için şunu söyleyebiliriz. Ankara ve havzasında hani erken dönem müzik buluntuları Hititler döneminden başlar. Hı hı. Erken Hitit döneminde işte inandık vazosu hani Çorum istikametindedir ama Ankara sınırlarına da oldukça yakın bir yerdedir mesela. Bununla inandık vazosu erken Hitit dönemi olarak kabul edebileceğimiz bir döneme ait bir ritüelik evlilik sahnesini orada resmeder. Ve evlilikler o dönem itibariyle ki şimdi de öyledir hep kutsal bir anlam taşır bütün toplumlar için. Hitit toplumu için de bu böyleydi ve evliliği adeta bir dini tören olarak kutsamaktaydı Hitit toplumu. Ve pek çok dini törende hemen hemen hepsinde olduğu gibi müzik bu törenlerde de her zaman bir çok temel bir unsur olarak görülmekte ve kullanılmaktaydı. Çünkü müzik her zaman işte tanrısal dünyayla ilişki kurmanın en temel aracılarından biri olmuş. Bütün toplumlar için özellikle Anadolu'da bunun çok örneği var. Velhasıl burada biz lir, bağlama tipi çalgılar o dönemin uzun saplı telli çalgılarından, vurmalı çalgılarından, düğün töreninin değişik yerlerinde kullanımına dair, bu çalgıların kullanımına dair izlerle karşılaşabiliyoruz bu inandık vazosunda. Bu en eski örneklerden biridir. Burada hepsi o düğün töreninin değişik noktalarındaki işte o ritüel içinde yer alan işte ilahileri, o törenin kısımlarını gerçekleştirmek için insanlara destek olurlar. Bir kısmı rahiplerin elindedir, bir kısmı normal insanlar eliyle ses bulur. Ama en nihayetinde oradaki o kutsal ayine bir destek olma boyutunu bizim önümüze taşırlar. Hemen arkasında yine o dönemden bu çalgılarla ilgili buluntular vardır. Yine lir, bağlama tipi sazlar çoklukla bu dönem hani görülür. Vurmalı sazlar da görülür. Genelde bu eğilim vardır. Geç Hitit dönemine doğru geldiğimizde bu sefer kaya kabartmalarında. Özellikle bizim Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde bunların enteresan örneklerini görürüz. Ankara merkezde işte kalede bulunan Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde. yine lir örnekleri, bağlama tipi, çalgı örneklerinin böyle çok çok hani detaylı çizimlerini yine Hitit dönemine tarihleyecek bir biçimde orada bulabiliriz. Bağlamanın üzerindeki püsküle kadar bugünkü bağlamanın hemen hemen aynısıdır, çok yakınıdır. Yani bağlamanın en eski tasvirleri milattan önce işte 2. bin yılın başlarından itibaren Anadolu'da tespit edilebilmiştir deriz. En azından kendi kültür, kendi kültür hani işte alanımız açısından bunu söylemek mümkündür. Hep Orta Asya tartışması olur ya, esasında daha eski örnekler Anadolu'da vardır bağlamayla.
Çok eski dönemlere kadar gidiyor. Aynen, ve oradaki enstrümanlarla bugünkü enstrümanlar çok benzer, bunu belki söyleyebiliriz. Taşıyor. Peki hep dini müzikler mi vardı? Seküler, yani dini olmayan müzik de var mıydı?
Şimdi şöyle, o dönem insanı için esasında din ve din dışı çok net şekilde ayrım içinde değildir. Çünkü insanlar anlayamadıkları, çözümleyemedikleri noktaları hep din alanına atfederler. Evrende çözümlenemeyen çok şeyin olduğu bir alanda pek çok şeyin yine belirli bir tanrısal güce, evrensel güce atfedilmiş olduğunu görürüz. Bu anlamda ritüelik yapıların genelde dinle ilişkili olduğunu söyleyebilirim o dönem itibarıyla. Seküler bir müzik var ise bile onunla alakalı maalesef çok çok bilgi yok elimizde. Daha çok ritüellik müziklere dair bilgiler var. Frig dönemini sormuştunuz. Orada biraz daha detaylı bir hale geliyor. Hani geç Hitit ve Frig dönemi bazen örtüşür üst üste. Orada ise yine ana tanrıça ritüellerindeki Anadolu'nun başat, o da tanrısıdır. Çünkü bereket temelli bir tapınım vardır Anadolu'da. Doğanın zenginliği temelli bir tapınım vardır. Ve bu anlamda Frig inanç törenlerinde, ana tanrıça temelli törenlerde yine müziğin ön planda olduğunu görürüz. Ankara sınırları içindeki şu an Gordion, biliyorsunuz Frig devletinin başkentidir ve o yapı içinde de, o sınırlar içinde de yine ana tanrıça tapınımı çok öndedir ve yine tespit edilen bir ana tanrıça heykelinde bizim için en önemli örneklerden biridir bu havzayla ilgili. Ana tanrıça ve yanında iki tane çalgı icracısı vardır. Biri lir çalar, biri ise çifte aulus, di aulus denilen bir tür kaval. İki borulu bir kaval tipi çalar. O da Frig'den en önemli çalgısıdır. Yine en önemli örnekleri o döneme dair Ankara içinde bulunur.
Evet, bu çok uzun bir konu aslında. Bunu bir programa sığdırmak da çok zor gerçekten. Evet. Hititlerden bahsettik, Friglerden bahsettik. Biraz daha yakın zamana gelecek olursak, Ankara'nın 13 Ekim 1923'te başkent oluşu ve ardından 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetimizin ilanı ile birlikte yeni bir Türkiye oluşturulması sürecine girildi. Çağdaşlaşma yolunda hızla adımlar atıldı. Ankara'nın hem mekansal hem de kültürel bakımdan inşa süreci başlatıldı. Mustafa Kemal Atatürk'ün kültür sanat konusuna verdiği önem Ankara'da da kendisini gösterdi. Halkın kültürel gelişimine katkıda bulunmak ve Türkiye'nin yeni yüzünü bütün dünyaya göstermek amacıyla konservatuvar, tiyatro, opera, bale ve orkestra gibi kurumlar oluşturuldu. Bunların içinde konservatuvarların temelini oluşturan Musiki Muallim Mektebi'nin de ayrı bir yeri var. 1 Kasım 1924 yılında Ankara'da kuruluyor bu mektep ve bu tarih müzik öğretmenliği günü olarak kutlanıyor. 1 Kasım'da da hem bir açık oturum gerçekleştirildi hem de bir kutlama etkinliği yapıldı. Bu vesileyle sizin de Müzik Öğretmenleri Gününüzü kutlayalım.
Sağ olun. Sağ olun.
Biraz da bu konudan bahsedelim. Açık oturumun konusu halkın nitelikli sanatı yaşama hakkı yönünden müzik öğretmenliğiydi. Siz de konuşmacıydınız. Çok kısa bir şekilde bundan da bahsedelim.
Şimdi şöyle, dediğiniz gibi Ankara'nın başkent olma misyonu esasında Cumhuriyet'in kültür misyonuyla hemen hemen aynı hedefe yönelik kararlar. Ankara'nın o baştan itibaren bahsetmeye çalıştığımız kültürel derinliği ve tarihsel geçmişi sadece Cumhuriyet adına değil, esasında bütün Anadolu tarihi adına Anadolu'yu bir kültür merkezi kılıyor. Ve kıymetli Atatürk ve tabii ki çevresindeki kıymetli kurucular bu önemin farkında olduğu için Ankara'ya böyle bir hani merkezilik atfediyorlar ve başkent yapıyorlar. Bunun aynı zamanda şu anlamı var. Ankara aynı zamanda Cumhuriyet'in hedeflediği o kültürel dönüşümün, kültürel hani geçmişteki kültürü alıp geleceğe onu daha güçlü şekilde taşıyabilme sisteminin de merkezi. Hı hı. Bu anlamda söylediğiniz gibi Musiki Muallim Mektebi önce ve arkasından hemen tabii bizim konservatuvarımız, benim de görevi yapmaktan şeref duydum, Ankara Devlet Konservatuvarı'nın kuruluşu adeta bu misyonun sistemleşmiş halini bize taşıyor. Daha cephedeyken Atatürk 1924'te kuracağı musiki muallim mektebini düşünüyor. Bu nasıl bir öngörüdür? Tabii çok hepimiz için övündüğümüz esasında bir öngörü bu. Çünkü musikinin, müziğin toplumu dönüştürme gücünün çok farkında. Bu anlamda ilk yaptığı eylemler müzikle ilgilidir çok enteresan şekilde. Ve tabii ki bu hani hem toplumun kültürünün bu geçmişten gelen o kültürler arası çeşitliliğin katkısıyla ama bir yandan da o çeşitliliğe katılmış zaten doğal olarak içinde olan o batı kültürünün de etkisiyle geleceğe çok güçlü bir biçimde ayakları yere basacak şekilde taşınmasını hedefler bu politika. Ve en nihayetinde önce musiki muallim mektebi, arkasında Ankara Devlet Konservatuvarı sanatsal estetik görüşleri yani hani o batıda daha yoğun şekilde ortaya konan sanatsal estetik görüşleriyle bizim geleneğimizdeki o büyük ve güçlü sanat birikimini birleştirmeyi hedefler. Dolayısıyla müzik eğitimcilerinin, müzik akademisyenlerinin, bestecilerin, icracıların genel görevi bu dönüşüm sürecinin farkına vararak bu genel ve hani kapsamlı estetik görüşü gelecek nesillere taşıyabilmektir. Panelde daha çok bundan konuştuk.
Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Değerli dinleyiciler, Profesör Doktor Cenk Güre'ye teşekkürler ediyoruz. Konuşmaya devam ediyoruz. Ankara Ankara'da bu güzel parçayı çalan, yorumlayan müzisyenlerle birlikteyiz şimdi de. Ukulele Ankara topluluğunu tanıyacağız bugün. Konuklarımız Ezgi Akgül, Melisa Aydoğan ve Cemil Oğuz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Öncelikle hoş bulduk. Ağzınıza sağlık.
Çok teşekkürler.
Çok teşekkür ediyoruz buraya kadar geldiğiniz için. Az önce çaldığınız eser kimindi? Ne çaldınız?
Kediler ve Şarkılar isimli şarkıyı çaldık. Yaşlı amcanın bir şarkısı. Ama daha çok biz çaldığımız için artık neredeyse bizim diyebiliriz şarkı. O kadar sahiplendik yani.
Çok güzel bir sesi var bu enstrümanın gerçekten de. Hemen bu müzik aletini anlatalım istiyoruz ama önce biraz sizleri tanıyalım.
Ben TRT kurumunda seslendirme biriminde çalışıyorum. Bunun dışında sinema televizyon bölümünde doktora yapıyorum. Ama tabii çok fazla meslekten ve mezuniyetten arkadaşımız var. Mesela Melisa, müzik öğretmeni.
Ben de müzik öğretmeniyim bir okulda.
Ben de avukatım.
Bunun çok... dışında ama tabii doktor arkadaşlarımız var, hemşire arkadaşlarımız var. Çok değişik alanlardan arkadaşlarımız var.
Evet, farklı meslek alanlarından ama hepiniz burada buluşmuşsunuz. Ne kadar güzel.
Evet.
Nasıl başladı bu merak diye sizden başlayayım Cemil Bey.
Tabii. Ukulele henüz Türkiye'de çok yaygın değilken bir Amerikalı turiste görmüştüm ilk defa ukulele enstrümanını. Sonra gerçekten o anda vuruldum. Hani hayatımın enstrümanı olacağı aslında o günden belliydi. İlk görüşte aşk gibi diyebilirim. Ondan sonra hemen bir tane edindim ve sonra çevrende böyle güzel insanlar oluşmaya başladı. Ukulelenin doğası gereği. Çalınca tek başına olamıyorsunuz. 2, 3, 4, 5 diye gidiyor. Öyle bir enstrüman.
Peki sizin hikayeniz nasıldır? Melisa Aydoğan.
Ben de kızımla beraber şarkı söylerken böyle bir ukulele şarkılarına rastlamıştım. Çocuk şarkılarını çalan bir kişiler vardı. Daha sonra dedim hani çocukla beraber ben de bunu beraber söyleyebilirim kızımla. O şekilde ben de edindim bir ukulele ve daha sonra da Ukulele Ankara topluluğuyla tanıştım. O şekilde bir maceram başladı.
Ve Ezgi Akgül'e dönelim. Şimdi de sizin maceranız nasıl başladı ukuleleyle olan?
Ben de 2017 yılında kuzenim Amerika'dan gelmişti o yaz. Gelirken yanında bu enstrümandan da bir tane getirmiş. Soprano boydu. Çok küçük bir ukuleleydi. Çok şaşırdım. Hani gitar gibi ama değil. Telleri farklı falan. Çok böyle ilgimi çekmişti. Sonra bir süre sonra ben de bir ukulele aldım. Sonra kendince böyle çalarak, söyleyerek öğrendim. Benim maceram da öyle başladı.
Peki öncesinde müzikle bir ilginiz var mıydı? Başka enstrümanlar çalıyor muydunuz?
Ben bağlama çalıyordum. Sonra tabii bağlamanın böyle bir insana kattığı oturaklı bir hava var haliyle. Biraz ondan çıkmak için böyle daha eğlenceli, keyifli bir enstrüman arıyordum işin doğrusu. Sonra ukulele gerçekten tam karakterime oturdu diyebilirim.
Melisa Hanım?
Benim de çok değişik başladı. 5 yaşındayken babam bir gazeteden bana org almıştı. Daha sonra orgla beraber ben kendim çalıp kendim söylüyordum. Özellikle Türk sanat müziği çok söylüyordum o yaşta bile. Daha sonra da Güzel Sanatlar Lisesi'ni kazandım müzik bölümünü. Ve daha sonra Konya Selçuk Üniversitesi müzik öğretmenliği bölümünü bitirerek bir okulda şu anda müzik öğretmenliği olarak görev yapmaktayım.
Ne kadar güzel. Sıra geldi bu küçük gitara benzeyen müzik aletini anlamaya, anlatmaya. Ukulele nerenin çalgısıdır? Adının bir anlamı var mıdır?
Aslında hep küçük gitar olarak anılır ama ukulele gitarla ortak ataya sahip bir Hawaii enstrümanı. Portekiz orijinli bir enstrüman. Portekiz'den çıktıktan sonra Hawaii'ye daha küçülerek geliyor ve bugünkü orijinal halini alıyor. Hawaii'de işte zıplayan pire deniyor. Birçok aslında farklı isimleri var. Ama ukulele kendine ait bir Hawaii kültürüne ait bir enstrüman diyebiliriz bugünkü anlamda.
Şimdi gitarla olan inintisini ben merak ediyorum aslında. Evet. Gitara çok benziyor. Ancak gitardan biraz farklı da. Ne yönlerden benzer, ne yönlerden farklıdır? Bize biraz anlatabilir misiniz?
Tabii dört telli olması da en başta gitardan ayrılır. Ondan farklı olarak aslında akor, tabii müzik evrensel. Aynı akor sistemini ukuleleye de uyarlayabiliyoruz. Tabii basılışları farklı. Biraz kendine ait tekniği var tabii ki. Telleri de kendine özgü plastik çoğunlukla kullanılan telleri var. Bu noktada ayrılıyor tabii ki ve başlangıç olarak aslında çalması, öğrenmesi bize göre biraz daha basit ve çok kolay adapte olunabilir, birlikte çalınabilir bir enstrüman. Belki hani 10 gitarı birlikte çalmak zor olabilir ama biz 20 kişi toplanıp birlikte güzel müzik yapabiliyoruz. Bu anlamda farklı olanakları olan bir enstrüman diyebilirim.
Peki Sayın Akgül, Sayın Aydoğan, sizler bu enstrümana başlarken zorluk çektiniz mi? Deneyimleriniz nelerdir bu konuda?
Yani ben tek başıma çalmaya başladığımda tabii biraz zorlanmıştım. Daha önceden gitar çalıyor olmama rağmen çok farklı tabii gitardan akor dizilimleri, teller olsun. Birazcık zorlanmıştım ama sürekli parmak egzersizi yaparak böyle kısa bir sürede hallettim diyebilirim. Yani o hem çalarak söyleme seviyesine geldim yani.
Sizin için durum nasıldır?
Ben keman çalıyordum lise ve üniversitedeyken. Uda'da bir 3 yıllık bir ut maceram daha var. ondan çok farklı olduğu için hiç gitar çalmadım önceden. Ama diğer yani uda ve kemana göre daha kolay ve daha sevimli geldi o şekilde.
Şimdi bas ukulele var, soprano ukulele var. Bunların farkları nelerdir? Biraz bize anlatabilir misiniz kısaca?
Tabii. Bizim orkestramızda hepsini kullanıyoruz. Yani bastan soprano'ya kadar. Bas bildiğiniz aslında bas gitarın biraz küçüğü olarak tabir edeceğimiz bir enstrüman. Gruplarda hani bası ve ritmi alabileceğimiz bir enstrüman. Soprano, konsert ve tenör boyları var. Bunlar da aslında tamamen ebat. Genelde soprano ve tenör tercih ediliyor. Konsert biraz daha ticari bir model diyebilirim.
Sanki biraz da koro gibi değil mi? Ukulele
evet.
Korosu gibi. Şimdi birlikte çalmanın, birlikte öğrenmenin gücüne inanan bir topluluğuz diye tanıtıyorsunuz kendinizi.
Evet.
Her üyeden öğreneceğimiz bir şey olduğuna ve her üyeye de katacak çok şeyimiz olduğuna inanıyoruz diyorsunuz. Çok kapsayıcı, çok pozitif çağrışımlar yapıyor bu ifadeler. Ukulele Ankara'yı biraz daha yakından tanıyalım, sizden dinleyelim istiyoruz.
Tabii. 2018 yılında kurulduk. Aslında kurulma amacımız tamamen birlikte müzik yapıp eğlenmek oldu. 2018'de başladıktan sonra fark ettik ki hani birbirimize katabilecek çok şeyimiz oluyor ve birlikte çalma deneyimi müzikte kişiyi gerçekten çok geliştiren bir şey. Tek başımıza iken yapamadığımız şeyi birlikteyken daha kolay yapabiliyoruz. Bunu keşfettikten sonra biraz daha programla ilerlemeye karar verdik ve işte birbirimize şarkılar anlatıyoruz, seçtiğimiz konuları birbirimize gösteriyoruz. Bu anlamda müzik öğretmenleri var aramızda, profesyonel sanatçılar var. Onlar da bize çok şey katıyor. Aynı zamanda yeni başlayan arkadaşlar da şarkı araştırıyor, şarkı öğreniyor. Sonra gelip bize onu anlatıyor, çalıyor, çaldırıyor bizle birlikte. Bu sayede kolektif bir deneyim yaşıyoruz.
Sizin ekleyecekleriniz var mıdır Sayın Akgül?
Ben de bir süredir topluluktayım. Gerçekten bu toplulukta olduğum süre boyunca bu yıllardır öğrendiğim şeyi üzerine çok ekledim yani. 6 ayda öğrendiğimi sanırım 4 yılda öğrenmemişimdir toplulukta.
Sayın Aydoğan.
Ben de 2 aydır Ukulele Ankara topluluğu üyesiyim. Gerçekten de orada hem eğlenerek öğreniyoruz, o şekilde tabir edebilirim. Ve aile olduk resmen, hani öyle bir durum ki. Hepimiz böyle sanki yıllardır tanışıyormuşuz gibi birbirimize işte bir hatalarımızı ya da bir şeylerimizi düzeltme falan, hani bunlar gerçekten çok önemli. Hani ben müzik öğretmeniyim ama herkesin bana bile kattığı bir sürü şey oldu. Birlik olduk, öyle söyleyeyim.
Burada da verdiğiniz enerji, bize verdiğiniz sıcaklık da aynı şekilde. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. O zaman güzel bir şarkı daha sizden dinleyelim.
Tabii Emanet'in Cumhuriyet şarkısını çalacağız. Atatürk'ümüz ve Cumhuriyetimiz için. Thank you.
Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bizim programımızın adı Ankara Ankara. Biz de merak ediyoruz. Ankara topluluğunuza ne katıyor? Ve topluluk Ankara'ya neler sunuyor? Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında konseriniz oldu bildiğimiz kadarıyla. Nasıl geçti? İlgi nasıldı?
Bizim ilk defa böyle bir meydanda konserimiz oldu. Ulus Meydanı'nda söyledik. 29 Ekim'de hemen önceydi. Hem tarih olarak hem mekan olarak çok gururlandığımız bir konser oldu gerçekten. Ve çocuk şarkılarını seçtik bu konserimiz için. Çocuk şarkıları orkestramızı hazırladık. Çocuklar katıldı, anneleri babaları katıldı. Çok neşeli, keyifli. Hem bu işte Cumhuriyet şarkılarını çaldığımız hem diğer çocuk şarkılarını çaldığımız çok güzel bir konser oldu. Bu anlamda aslında Türkiye'de bile ilk diyebilirim. Hani böyle ukulelenin böyle yaygın bir şekilde bir konserde kullanılması.
Peki Sayın Aydoğan, size soralım. Bir konserde çalmak, konser deneyimi nasıldı sizin için?
Müzik öğretmeni olduğum için hani bazı alanlarda, bazı yerlerde tabii ki sahne almıştım ama tabii bir toplulukla, hele ki çok sevdiğim bir enstrümanın topluluğuyla beraber çalmak gerçekten daha onur verici ve daha güzeldi. Bu anlamda da gerçekten çok şey kattı bize.
Size dönelim Sayın Akgül. Sizin konser deneyiminiz nasıldı?
Yani tabii çok keyifli, insanlara şarkılar söylemek, heyecanlısınız. Ama çok çok güzel, yani benim de çok yapmak istediğim bir şeydi. Hem beraber başka insanlarla müzik yapmak ve yani müziğimi duyurmak çok istediğim bir şeydi. Çok güzel, çok keyifli.
Şimdi sizin ilerisi için hedefleriniz muhakkak vardır. Biraz da bunlardan bahsedelim dilerseniz.
Tabii. Bizim mesela geçen sene dönem sonu konserimizde bir Hawaii şarkıları denedik ve Hawaii dansını denemiştik. Bunu biraz daha ilerletmek istiyoruz. Gerçekten hani Hawaii kültürünü hem tanıtıp hem de bunun gerçekten hakkını vererek sergilemek istiyoruz. Hatta uluslararası çapta festivallere, ukulele festivallerine Türkiye'yi temsilen katılmak istiyoruz. Hedefimiz bu yönde. Yani Türkiye'de zaten yeteri kadar bilindiğimizi düşünüyorum ama topluluk olarak dünyada da Türkiye'yi temsil eden bir yerde olmamız gerektiğine inanıyorum.
Peki Ukulele Ankara'ya katılmak isteyenlere neler önerirsiniz?
Ya biz birbirimizi geliştiren ve birbirimize sürekli bir şeyler katan insanlarız toplulukta. O yüzden eğer istiyorlarsa gerçekten bu enstrümana gönül vermeyi, biz buradayız, bekliyoruz. Gelip beraber müzik yapmak kalabalıkta çok keyifli, çok güzel. İsteriz yani daha kalabalık, daha insanlarla daha ilişkiler kurup müzik yapmayı isteriz.
Eklemek istedikleriniz var mıdır?
Aynı şekilde ben de gerçekten ukulele Ankara topluluğuna, eğer ki böyle bir merakları olan varsa, her zaman bekleriz. Çalışmalarımıza olsun, dinletilerimize olsun.
Ukulele Ankara isminde bir Instagram sayfamız var. Oradan bizi takip edip, beğenip etkinliklerimizi haberdar olup katılabilirler.
Çok teşekkür ediyoruz. Buraya kadar geldiniz, bize güzel şarkılar çaldınız ve çalıyorsunuz. Bu arada 1 Kasım Müzik Öğretmenliği gününüzü de kutluyoruz.
Teşekkür ederiz.
Çok teşekkürler.
Çok sağ olun.
Program yapımcımız Neslihan Değirmencioğlu, teknik masada Aslı Yıkılmaz ve speakeriniz ben Burcay Demir sizlerle beraberdik. Konuklarımız Ukulele Ankara topluluğundan Ezgi Akgül, Melisa Aydoğan ve Cemil Oğuz'du. Teşekkür ediyoruz bu renkli ve müzikli sohbet için ve bugünkü programımızı Ukulele Ankara'dan bir parça dinleyerek kapatalım istiyoruz. Ne çalacaksınız bize?
Deniz Çetin'in az bilinen bir şarkısını çalacağız. Ankara 2 isimli şarkısı. İyi dinlemeler diliyorum.
Batarken Ankara, Ankara.